peygamber. Tanrı'nın sabrı ve gazabı. Yaratılış 6. Dinleyici dostlarımız, sizlere esenlik olsun. Kendisinin öngördüğü doğruluk yolunu herkesin anlamasını ve bu doğruluk yoluna boyun eğmesini, onunla sonsuza kadar gerçek esenliğe sahip olmasını isteyen Esenlik Rabbi Tanrı'nın adıyla sizleri selamlıyoruz. Doğruluk Yolu adlı programımızı sunmak üzere sizlerle tekrar beraber olabildiğimiz için mutluyuz. Kutsal yazılar üzerindeki düşüncelerimizde daha önce, başlangıçta, Tanrı dünyayı yarattığı zaman her şeyin iyi olduğunu görmüştük. Ama yine de atamız Adem, Tanrı'ya itaatsizlik ettiğinde, onun aracılığıyla dünyaya kötü girdi ve tüm insanlara yayıldı. Gerçekten de bir salgın hastalık, o hastalığın ilk ortaya çıktığı kişiyle sınırlı kalmaz. Son programımızda Adem'den gelen iki zürriyet hakkında bilgi edindik. Kayin'in soyu ve Şit'in soyu. Kayin'in soyu Tanrı'ya inanmadı. Ama yine de Şit'in soyu arasında Tanrı'nın sözüne inanan kişiler vardı. Ve bunun bir sonucu olarak Tanrı onların günahlarını bağışladı. Şit'in soyundan gelenlerden birinin adı Hanok'tu. Hanok'un zamanında yaşayanların çoğu murdar yaşamlar sürerek şeytanı izlemelerine rağmen Hanok kutsallık içinde Tanrı ile yürüdü.
Bugün sahtekarlık dolu, baştan çıkmış bir dönemde Tanrı ile yürümüş olan bir başka insan hakkında bilgi edinmeye başlayacağız. Bu kişi Hanok'un büyük torunu Peygamber Nuh'tu. İnsanların eskiden bugün bizim yaşadığımızdan daha uzun süre yaşadıklarını daha önce öğrenmiştik. Dünyada en uzun süre yaşamış olan insanın kim olduğunu biliyor musunuz? Bu kişi Hanok'un oğlu Metuşelah idi. Metuşelah 969 yaşına kadar yaşadı. Metuşelah, Nuh'un babası olan Lemek'in babasıydı. Nuh'un babası olan bu Lemek, geçen programda öğrenmiş olduğumuz Kayin'in soyundan olan Lemek ile aynı kişi değildir. Nuh, Adem'den sonraki 10. kuşağa aitti. Nuh, 500 yaşına geldiğinde Sam, Ham ve Yafet adlı 3 oğula sahip oldu. Nuh ile ilgili çalışmayı planladığımız konu bizler için çok yararlı olacak. Çünkü Nuh'un yaşadığı günler bugün bizim yaşadığımız günlere çok benziyorlardı. Nuh'un zamanında dünya ağzına kadar günah ile doluydu. Kutsal yazılar yeryüzünde insanın yaptığı kötülüklerin çok olduğunu, insanın aklının fikrinin hep kötülükte olduğunu söylerler. Yaratılış 6:5. Adem'in çocuklarının yürekleri kötü düşünceler, açgözlülük, hile, uçarılık, kıskançlık, iftira, kibir, çekişme, kavga, zina, hırsızlık, cinayet ve ahmaklıkla doluydu. Markos 7:21-22'ye göre. İnsanlar Tanrı'nın kendileri için yaratmış olduğu dünyayı mahvediyorlardı. Çoğu bir dine inanıyordu ama bu inançları yalnızca gösterişten ibaretti. Bedensel zevk tanrılarıydı ve günahları biriktikçe birikiyordu. Tevrat'taki Yaratılış kitabının 6. bölümünde kutsal yazıların ne dediğine kulak verelim. Yaratılış 6:3-7. Rab, ruhum insanda sonsuza dek kalmayacak çünkü o ölümlüdür dedi. İnsanın ömrü 120 yıl olacak. Rab baktı, insanın yeryüzünde yaptığı kötülük çok, aklı fikri hep kötülükte. İnsanı yarattığına pişman oldu, yüreği sızladı. Yarattığım insanları, hayvanları, sürüngenleri, kuşları yeryüzünden silip atacağım dedi. Çünkü onları yarattığıma pişman oldum. Böylece Tanrı'nın Adem soyunu kötülükleri nedeniyle nasıl yeryüzünden silmeyi amaçladığını görüyoruz. Ama yine de aynı zamanda Tanrı'nın merhamet ederek mahvolmasınlar diye günahkarlara tövbe etmeleri için zaman vermek amacıyla bir 120 yıl daha sabırlı davranmaya niyetlendiğini de görüyoruz. Ancak her şeye rağmen bu sınırlı zamanda olduğunda Tanrı tövbe etmeyi reddeden ve onun öngördüğü doğruluk yolunu kabul etmeyen herkesi yargılayacak. Bu 120 yıllık yaşam sınırı ifadesinden Tanrı'nın karakteri hakkında bir şey öğrenebiliriz. O da şudur: Tanrı çok sabırlıdır ama sabrının bir sınırı vardır. Tanrı, insanın tövbe edebilmesi için onunla konuşacak ve mücadele edecektir. Ama bu sonsuza kadar sürmeyecektir. Tanrı'nın Nuh'un zamanında ruhum insanda sonsuza dek kalmayacak, insanın ömrü 120 yıl olacak demesinin nedeni budur. Böylece Tanrı'nın nasıl bir süre için günahkarlar ile sabırlı olmayı planladığını ve sonra tövbe etmeyi reddettikleri takdirde onları yargılayacağını görüyoruz. Bu durum bize Tanrı'nın iki özelliği hakkında fikir veriyor. Sabrı ve gazabı. Tanrı iyidir ve çok sabırlı olabilir ama o aynı zamanda adildir ve çok öfkelenebilir. Bazı kişiler Tanrı'nın elinde büyük bir sopa ile üzerlerinde dolaştığını ve Tanrı'nın öfkelenmekte çabuk davrandığını ve insanlara vurmaktan ve onları yaralamaktan zevk aldığını düşünürler. Ama Tanrı düşündükleri gibi değildir. Diğerleri ise Tanrı'nın hiçbir zaman öfkelenmediğini ve yalnızca insanların günahlarını bağışlayacağını ve unutacağını düşünürler. Tüm bildikleri Tanrı iyidir, Tanrı iyidir demekten ibarettir. Ama Tanrı bu kişilerin düşündükleri gibi de değildir. Kutsal yazılar Tanrı'nın karakteri hakkındaki gerçek ile ilgili bilgi verirler. Tanrı iyidir ve adildir. Hem sabırlı hem de öfkeli olabilir. Günahkarlara sabırlı davranmasının nedeni iyiliği ve merhametidir. Ama aynı zamanda günahlarına öfkelenmesinin nedeni de adaleti ve kutsallığıdır. Tanrı bir kurtarıcı ve bir yargıçtır. Peygamberler Tanrı'nın sabrı ve gazabı ile ilgili birçok şey yazdılar. Onların sözlerinden bazılarına kulak verelim. Kutsal yazılar şöyle der. Sevgili kardeşlerim, şunu unutmayın ki Rabbin gözünde bir gün bin yıl, bin yıl ise bir gün gibidir. Bazılarının düşündüğü gibi Rab vaadini yerine getirmekte gecikmez ama size karşı sabrediyor. Çünkü kimsenin mahvolmasını istemiyor, herkesin tövbe etmesini istiyor. Ama Rabbin günü bir hırsız gibi gelecek. 2. Petrus 3:8-10. Rab halkını yargılayacak. Diri Tanrı'nın eline düşmek korkunç bir şeydir. Bunları söyleyeni reddetmemeye dikkat edin. Çünkü Tanrımız yakıp yok eden bir ateştir. İbraniler 10:30-31, 12:25-29. Mezmurlarda şunu okuruz. Tanrı adil bir yargıçtır. Öyle bir Tanrı'dır ki yola gelmeyen günahkarlara her gün gazabını gösterir. Mezmurlar 7:11-12. Müjdede, İncil'de şöyle yazar. Haksızlık ile gerçeğe engel olan insanların bütün tanrısızlığına ve haksızlığına karşı Tanrı'nın gazabı açıkça gösterilmektedir. Böyle davrananları Tanrı'nın haklı olarak yargıladığını biliriz. O zaman sen Tanrı'nın yargısından kaçabileceğini mi sanıyorsun? Ya da Tanrı'nın sınırsız iyiliğini, hoşgörüsünü, sabrını hor mu görüyorsun? Onun iyiliğinin seni tövbeye yönelttiğini bilmiyor musun? İnatçılığın ve tövbesiz yüreğin yüzünden Tanrı'nın adil yargısının açıklanacağı gazap günü için kendine karşı gazap biriktiriyorsun. Tanrı herkese yaptıklarının karşılığını verecektir. Romalılar 1:18-2:6. Tanrı'nın gazabı insanın gazabına benzemez. İnsan çok öfkelenebilir ama öfkesi zaman içinde geçebilir ve hatta kendisini kızdıran şeyi bile unutabilir. Tanrı'nın öfkesi böyle değildir. Geçen zaman Tanrı'nın öfkesini azaltmaz. Tanrı adil bir yargıçtır ve hiçbir şeyi unutmaz. Öfkesi tövbe etmeyi reddedenlere karşı azalmaz. Aksine çoğalır. Biraz önce kutsal yazılarda okuduğumuz ifade budur. İnatçılığın ve tövbesiz yüreğin yüzünden Tanrı'nın adil yargısının açıklanacağı gazap günü için kendine karşı gazap biriktiriyorsun. Nuh'un zamanındaki insanlar kendilerine karşı Tanrı'nın gazabını biriktiriyorlardı. Ancak o dönemde Tanrı'yı yine de tüm yüreğiyle seven ve Tanrı'nın sözüne inanan bir insan vardı. Bu adam Nuh'tu. Kutsal yazılar bu konuda şöyle der. Ama Nuh Rabbin gözünde lütuf buldu. Nuh doğru bir insandı, çağdaşları arasında kusursuz biriydi. Tanrı yolunda yürüdü. Yaratılış 6:8-9. Tanrı Nuh'a neden lütfunu gösterdi? Nuh, Tanrı'nın lütfunu mu kazandı? Hayır, kazanılan lütuf artık lütuf değildir. Lütuf, hak edilmemiş iyilik anlamına gelir. Tanrı lütfunu Nuh'a gösterdi ama neden diğerlerine göstermedi? Kutsal yazılar bu konuda ne söyler? Nuh'un Tanrı'ya inandığını ama diğerlerinin inanmadıklarını anlatır. Nuh, Tanrı'nın sözüne inandı. Tanrı'nın günahkarları kurtarmak için dünyaya gelecek olan kurtarıcı ile ilgili vaadine inandı. Adem'in tüm soyunda olduğu gibi Nuh'un içinde de günah vardı. Ama Tanrı Nuh'u doğru bir kişi olarak saydı. Çünkü Nuh Tanrı'ya inandı. Ve Tanrı'nın buyurmuş olduğu gibi günahının karşılığı olarak ona bir kurbanın kanını sundu. Bu nedenle kutsal yazılar Nuh doğru bir insandı, çağdaşları arasında kusursuz biriydi der. Tanrı bir gün Nuh'a şöyle der. Yaratılış 6:13-20. İnsanlığa son vereceğim. Çünkü onlar yüzünden yeryüzü zorbalık ile doldu. Onlar ile birlikte yeryüzünde yok edeceğim. Kendine gofer ağacından bir gemi yap. İçini dışını ziftle. İçeriye kameralar yap. Gemiyi şöyle yapacaksın. Uzunluğu 300, genişliği 50, yüksekliği 30 arşın olacak. Pencere de yap. Boyu yukarı doğru bir arşını bulsun. Kapıyı geminin yan tarafına koy. Alt, orta ve üst güverteler yap. Yeryüzüne tufan göndereceğim. Göklerin altında soluk alan bütün canlıları yok edeceğim. Yeryüzündeki her canlı ölecek. Ama seninle bir antlaşma yapacağım. Oğulların, karın ve gelinlerin ile birlikte gemiye bin. Sağ kalabilmeleri için her canlı türünden bir erkek bir dişi olmak üzere birer çifti gemiye al. Çeşit çeşit kuşlar, hayvanlar, sürüngenler sağ kalmak için çifter çifter sana gelecekler. Böylece Tanrı, Nuh'a tövbe etmeyi ve gerçeğe inanmayı reddeden herkesi mahvetmek için yeryüzüne nasıl tufan göndereceği hakkındaki planını açıkladı. Tanrı Nuh'a tufandan kaçabilmesi için büyük bir gemi, tekne inşa etmesini söyledi. Geminin uzunluğu 150 metre olmalıydı. 150 metre 1,5 futbol sahasının uzunluğudur. Bu gemi Nuh ve ailesi ve pek çok hayvan ile Tanrı'nın sözüne inanacak olan herkes için bir sığınak olacaktı. Tanrı Nuh'a geminin içinde birçok kameralar yapmasını buyurdu. Ama geminin dışında yalnızca tek bir kapı olacaktı. Böylece Tanrı'nın Nuh'un zamanındaki insanlara verdiği mesaj şuydu. Tufanın yargısından kaçmak isteyen kişi gemideki tek kapıdan içeri girmek zorundaydı. Kapıdan geçen herkes kurtulacaktı. Kapıdan geçmeyenler ise mahvolacaklardı. Böylece Nuh gemiyi inşa etmeye başladı. Bu çok büyük bir görevdi. Nuh ve üç oğlunun yüzlerce büyük ağacı kesmeleri, onları kalın tahtalar halinde kesmeleri, şekil verip çivilemeleri ve içlerini ve dışlarını ziftlemeleri gerekiyordu. Aynı zamanda Nuh'un eşi ve gelinleri de bu ağır işte Nuh'a ve oğullarına yardım ettiler. 100 yıl boyunca Nuh ve ailesi her gün geminin inşa edilişinde çalıştılar. Ama Nuh çalışmasını yalnızca geminin inşa edilmesiyle sınırlamadı. Aynı zamanda o günün insanlarına Tanrı'nın sözünü de duyurdu. Nuh belki şöyle bir konuşma yaptı. Dinleyin, Rab bana sizi onun gazabı ile ilgili uyarmamı söyledi. Tanrı'nın öfkesi günahınız nedeniyle kaynıyor. Tövbe etmeyi reddeden herkesi mahvetmek için yeryüzüne bir tufan göndermeye karar verdi. Ama yine de ben size iyi haberi bildirdim. Tanrı merhameti nedeniyle günahlarından tövbe eden ve Tanrı'nın sözüne inanan herkes için bir sığınak olması amacıyla bana bir gemi inşa etmemi buyurdu. Böylece Nuh pek çok söz söyleyerek insanları uyardı. Ve onlara ahlaksız kuşaklarının kötü yollarından dönmeleri için ısrar etti.
Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Nuh'un dönemindeki insanlar Tanrı'nın peygamberi aracılığıyla kendilerine duyurulan söze inandılar mı? Bu sorunun yanıtını şimdi vermeyeceğiz çünkü zamanımız doldu. Ama Tanrı'nın isteğiyle bir sonraki programda Nuh peygamberin öyküsüne devam edeceğiz ve Tanrı'nın sözüne inanan herkesi nasıl koruduğunu ve sözüne inanmayanları ise büyük bir tufanın sularında boğulmaya terk ederek nasıl yargıladığını göreceğiz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bugün kutsal yazılar hakkında okuduğumuz konu üzerinde düşünürken Tanrı sizleri bereketlesin. Bazılarının düşündüğü gibi Rab vaadini yerine getirmekte gecikmez. Ama size karşı sabrediyor. Çünkü kimsenin mahvolmasını istemiyor. Herkesin tövbe etmesini istiyor. Ama Rabbin günü hırsız gibi gelecek. 2. Petrus 3:9-10.